أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Cüveyriye Annemiz Gülistan'ı 5. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hayırlara vesile olması dileğiyle inşallah kaldığımız yerden sevgili annemizi daha yakından tanımaya ve diğer annelerimiz gibi bunu da örnek almaya Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Hazreti Cüveyriye annemiz radıyallahu anha yeni hayatın yeni hanımı olarak her geçen gün farklı hadiselerle karşılaşıyordu. Yaşanan her hadise bakış ufkunu bir başka genişletiyor, hadiseleri daha güzel değerlendiriyordu. Bu yaşa kadar şirk toplumu içerisinde müşrik olarak gelmiş. Cenab-ı Hak ona da imanı, İslam'ı nasip etmiş. Daha da yukarısı Peygamber aleyhisselama eş olmayı nasip etmiş. O da vahyin merkezinde. Dolayısıyla her geçen gün değil, her geçen saat belki daha doğru olur. Sürekli yeni şeyler öğreniyor. Zaten her bakımdan yetişmiş bir hanımefendi. Şimdi daha ciddi, daha güzel yetişiyor ve daha doğru tespitler yapıyor. Daha güzel değerlendirmeler yapıyor. Malumdur ki sosyal hayat, içinde yaşadığımız sosyal hayat hepimizi etkiler. Olumlu yönleri de etkiler, olumsuz yönleri de etkiler. Kendini İyi yetiştirmiş bir insan, yetişmiş topluma girdiği zaman daha çok daha ileri düzeyde yetişir. Bozuk topluma girdiği zaman asla kendini kaybetmez. Onlara faydalı olur. Bir de içinde yaşadığı toplumda yaşanan hadiselere ilgisiz kalmaz, kalmamalı. Bütün annelerimizin hayatında bunu açık ve net olarak görürüz. Resulullah Aleyhisselam'ın Müslüman nüfus sayımı yaptırdığını görünce yeni bir hareketlerin yaşanacağını anladı. Şimdi daha yeni evlendi. Evlenir evlenmez farklı hadiselere karşı karşıya kaldı ama bunlar içerisinde en çarpıcı hadise geçen hafta gördüğümüz gibi Ayşe annemize yapılan iftira karşısındaki duruşuydu. Şimdi aleyhisselam nüfus sayımı yapıyor. Bazen hatalı anlatımlarla Resulullah aleyhisselam Medine nüfus sayımını yaptı şeklinde şu rivayet için söylüyorum. İleride yapacak bunu ama erkendir. Müslüman nüfus sayımı yapıyor. Bu nüfus sayımı yapılacak olan hareketliliği ve planlamayı sağlama açısından oldukça önemli. Niçin şu anda böyle bir şeye gerek duydu aleyhisselam? Direkt sormuyorlar. Çünkü onlar da o toplumun içinde yaşıyor. Ve Resulullah aleyhisselam paylaşılması gerekenleri zaten paylaşıyor. Ancak bazı şeyler vardır ki devlet sırrıdır. Belli meşveret, istişare kurulunda kalır. Hatta bazı sırlar da sadece Resulullah Aleyhisselam'da yani bugünkü deyimle devlet başkanında olur. Ancak onun ev halkı bir şeylerin geliştiğini, yeni bir şeylerin oluşacağını anlarlar. Bunu herkes anlar. Evinde yani eşi, oğlu, kızı, çocuğu bir yerde üst düzey bir görev yapıyorsa onun gelişinden gidişinden aldığı tedbirlerden bazı davranışlarından yeni şeylerin yaşandığını görür akıllı insan. İşte Cüveyri anne bunu görüyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın istihbaratı çok iyi çalışıyor. Gelen haberlerin bir kısmını Aleyhisselam annelerimiz ile de paylaşıyor. Ancak bir kısmını paylaşmıyor şartlara göre. Müslümanlar üzerine Medine'ye yani büyük bir saldırı olacağı haberini alıyor Aleyhisselam. İşte bunu hem hane halkıyla paylaşıyor hem asabıyla paylaşıyor. Üstelik bu haberi de diğer haberler gibi erken bir zamanda alarak düşman daha harekete geçmeden gerekli bütün tedbirleri aldığı gibi yeni çalışmalar yapmaya başlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cüveyri anne diğer annelerimiz gibi, diğer sahabeler gibi bunun farklı bir şey getireceğini görüyor. Bir kenara oturup canım ben ne yapabilirim ki, benim ne gücüm yeter ki diye olaylara sadece seyirci kalmıyor. Maalesef bugün birçok hadisede halkımız küçük bir dernekten tutun koca bir devlete kadar birilerini başa geçirip ataması yani vazife alınca işte idareci olunca birileri bütün işi ona bırakarak sürekli tenkitlerle uğraşan insanları çok görürsünüz. Bunlar bugün de çok var. Ancak asr-ı saadette böyle değil. Resulullah Aleyhisselam bir yandan risalet, nübüvvet görevi yani peygamberlik görevi, bir yandan devlet başkanlığı görevini deruhte ediyor. Ama bu arada bir de aile reisidir. Dolayısıyla devlete ilişkin, halka ilişkin, sosyal hayata ilişkin hanımlarının da katkı sağlayacağı, içinde bulunmaları gereken şeyleri onlarla paylaşıyor. Biri de budur. Bir yandan nüfus sayımı yaptırıyor, bir yandan da olan biteni paylaşıyor. Nedir olan biten? Şudur. Medine'den sürülen Yahudiler çeşitli yerlere dağılsalar da Müslümanlar aleyhinde çalışmaktan asla geri durmuyorlar. Medine'deki münafıkları ayarttıktan ve ardından da kendileri gibi Yahudi kabilesi olan Beni Kurayza'yı da harekete geçirdikten sonra Mekke'ye gidip müşriklerle işbirliği yapıyorlar. Bu Medine'nin içindeki haber. Şimdi Beni Kaynuka ve Beni Nadir Yahudileri sürgün edilmişlerdi. Medine merkezde kim kaldı? Yahudi olarak Beni Kurayza kaldı. Bir de bayağı bir nüfus var, müşrikler var Medine'nin yerlileri. Ve maalesef sayıları tam bilinmeyen çok da münafık var. İşte bu Yahudiler Medine dışındaki Yahudileri sürgüne gittiler ya, onlarla işbirliği yapıyorlar. Efendim? Sürgündeki Yahudiler, Medine'deki Yahudiler ve Hayber gibi uzaktaki Yahudiler işbirliği yapıyorlar. Bu yetmiyor. Mekke'ye gidiyor Yahudi heyeti. Müşriklerle işbirliği yapıyorlar. Bu yetmiyor. Medine içindeki müşriklerle işbirliği ve aynı zamanda Medine'nin Müslümanlar arasında olan münafıklarla işbirliği. İşte Cüveyri annemiz bunu öğreniyor. Hatta çok ilginçtir. Kaynağın birinde bulmuştum. Öyle bir ifade vardı. Neredeydi? Ha, şurada. Diyor ki biz müşrik bir toplum iken bile bu kadar şerefsiz değildik diyor. Müşrik bir toplum iken bile bu kadar şerefsiz değildik. Bunların içinde bulunan münafıklar ne kadar şerefsiz. Ehli kitap olduğunu bir yandan ehli kitabız, biz peygamber gönderilen kavmiz, kitap gönderilen kavmiz diyorlar Yahudiler. Gidip puta tapan müşriklerle işbirliği yapıyorlar. Asıl ehli kitap olan Müslümanlara karşı. Bu nasıl iştir diyor. Tabi ehli kitap olduğunu söyleyenler kitabın gereğini yapar. Kitap mesela Kur'an-ı Kerim bize böyle emreder. Yakınlık kurma sosyal ilişkilerde belli bir sıralama koymuş Kur'an-ı Kerim önümüze. Efendim Yahudilerle en son ancak münasebet kurulabilecek ama yani Hristiyanlarla, Yahudilerle ya da ehli kitap olmayan müşriklerle ya da Müslüman görünen münafıklarla bir masaya oturulacağı zaman onlarla aynı şartlarda masaya oturtmaz İslam. Müslüman masaya oturduğu zaman onlara hükmedecek. Onların müsaade ettiği kadar söz söyleyecek değil. Özür beyan edip şunu söyleyebilir miyim acaba gibi ezile büzüle değil. Müslüman güçlü olacak. Şimdi Cüveyri anne bunları görüyor. Resulullah Aleyhisselam her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlatmaya zaten vakti yok. Ancak gerekli malumatı verdikten sonra onlar bütün ayrıntıyı öğreniyorlar. Dedik ya, Medine'den sürülen Yahudiler, Hayber Yahudileri başta olmak üzere çok verimli yerlerdeki Yahudilerle işbirliği yapmışlardı. Zaten bir kısmı Hayber'e yerleşmişti. Kendilerinin her şeyleri olmasına rağmen Müslüman varlığını kabul edemiyorlardı bir türlü. Bu o gün de böyleydi. Bugün de böyledir. Görünen o ki kıyamete kadar da böyle olacak. Bu yüzden önce Yahudi propaganda heyeti, hatta heyetleri oluşturmuşlardı. Sonra bu heyetler gruplar halinde çıkıp şehir şehir, köy köy, kasaba kasaba gezerek büyüklü küçüklü bütün kavim ve kabile ve kafilelerle görüşerek Müslümanlar aleyhine birlik olmaya ve nihayetinde İslam'ı ortadan kaldırmak için hep birlikte hareket etmeye çağırıyorlar. Olay bu. Yahudiler böyle yaparken ezelden beri İslam'a, Müslümanlara düşman olan Mekke müşrikleri zaten fırsat kolluyorlardı. Yani kısmen de olsa biraz Uhud'da bir şeyler elde etseler de Bedir'in intikamı diye yanıp kavruluyorlar sürekli. O yüzden bunu çok iyi değerlendiriyorlar. Mekke müşrikleri harekete geçiyor yani. Onlar da merkez ve çevresindeki müşrik kabileleri tek tek gezerek Müslümanlar aleyhinde ittifaka davet ediyorlar. Heyetin önde gelenleri toplantı üzerine toplantı yapıyorlar. Bu toplantılar müşriklerin kendi aralarında, Yahudiler kendi aralarında, Yahudiler tekrar Mekke'ye gidiyorlar. Efendim, kısa süre içinde müşrik, Yahudi, münafık ittifakı kuruluyor efendim. Müşrik, Yahudi, münafık ittifak. Müşrik açık düşman. Biliniyor. Yahudi açık düşman. Biliniyor. Cüveyri annemiz diyor ki bizi en çok endişelendiren gizli düşmanlar. Yani iki yüzlü münafıklar. Müslüman göründükleri için asabın içindeler. Şimdi Cenab-ı Hak elbette ki yani çok çok elzem olunca Resuluna bazı şeyleri bildiriyor. Ama aleyhisselam peygamberlik vazifesinin yanında bir de devlet başkanlığı görevini yürüttüğü için devlet başkanlarına örnek olma açısından o da kimlere münafık olduğunu yani hadiseler ortaya çıkmadan bilemiyor. Bildirilenler var. Zaman zaman yani yuvarlak kaynaklarımıza 300 küsür isim geçmiş yani. Bildirilenler. Daha bilinmiyor. İşte en büyük tehlike bu. Yani münafık onların içinde alınan kararları bildirecek, yapılan çalışmaları bildirecek. Yani çok büyük tehlike, ben izah edemiyorum. Ama hissediyorum, anlıyorum. Sanırım siz de anlıyorsunuz. Her bir hizip, yani grup, hizip kendi komutası altında hareket edecekti. Öyle karar alıyorlar. Hizip, grup. Bu hizip çoğuluna ahzap deniliyor. Ahzap. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi bize bunu anlatır, bu hadiseyi. İşte bundan dolayı Hendek Savaşı'nın diğer adı da Ahzab Savaşı'dır. Ahzab. Ahzab'ın genel komutanı Ebu Sufyan, Mekke lideri. Öyle büyük bir Ahzab ordusu harekete geçiyor. Çeşitli kabilelerden toplanan ve sayıları 10 bini aşan Ahzab orduları başlıca 3 ordugah kuruyor. Ayrı ayrı yerlerde. Az önce ifade ettiğim gibi her bir ordunun başında bir kumandan var. Onların da başında genel komutan Ebu Sufyan. Ki o an için Ebu Sufyan Müslüman değil. Malum Mekke fethi esnasında İslam'a girecek ve sonra tabii çok üzülecek Ebu Sufyan. Cüveyriye annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili ashabıyla yine istişareye çekildiğini görüyor. Yapılacak iş hakkında eğer vahiy varsa onu hemen uygulardı Aleyhisselam. Vahiy yoksa mutlaka istişare ederdi. Bu bugünlere kadar böyle gelmişti. O anda öyle yürüyor ve Aleyhisselam onu tavsiye ediyor. Şimdi bazı istişareler Resulullah'ın evinde yapılıyor. Bazı istişareler mescitte yapılıyor. Bunların bir kısmını halk görüyor. Görmemesi gereken istişareler, özel görüşmeler evlerde yapılıyor. Bunlar biraz daha asabın tamamına yakınını ilgilendirdiği için, hatta hepsini, açıktan yapılan bir istişare. Resulullah aldığı haberi asabıyla paylaşıyor. Diyor böyle böyle, Yahudi, münafık, müşrik ittifakı üzerimize kuruluyor. Henüz rakamlar daha bilinmiyor. Ben rakamları erkenden söyledim anlaşılsın diye. Büyük bir kuvvetle Medine'ye yürüme niyetindeler. Olay bu. İstişare için Resulullah'ın kullandığı ifadeyi sizlere kaynaktan okuyayım. Bu ifade bize çok şeyi anlatıyor. İfade aynen şöyle. Kaynağı da buradan sizlerle paylaşayım. Efendim, hangi birini paylaşayım ki? Vakıdi İbni Hazım, İbnül Esir, efendim, İbni Seyyid, İbni Kesir, İbni Haldun, Askalani. Çok kaynak var. Neyse onlara geçeyim ben. Malumatı okuyayım. Lütfen dikkat edin. İstirham ediyorum. Aynen tırnak içinde cümle okuyorum kaynaktan. Tabii Türkçe'ye çevirerek okuyorum. Medine dışına çıkıp meydan muharebesi mi yapalım? Medine dışına çıkıp meydan muharebesi mi yapalım? Yani düşmanların yakınına varıp arkamızı şu dağa vererek mi göğüs göğüse vuruşalım? Yoksa Medine içinde kalarak kazacağımız hendeklerin arkasına siperlenip müdafaa savaşı mı yapalım? Çokça kaynak bu cümleyi veriyor bize. Ben bunları yani şu cümle şu kaynakta, bu cümle bu kaynakta bir araya getirdim, bir paragraf yaptım. Böyle bir çevirdim. Lütfen dikkat edin çünkü az sonra bir şey daha söyleyeceğim. Ne diyor? Medine dışına çıkıp meydan muharebesi mi yapalım? Yani düşmanların yakınına varıp arkamızı şu dağa vererek mi savaşalım? Yoksa Medine içinde kalarak kazacağımız hendeklerin arkasına siperlenip müdafaa savaşı mı yapalım? Cüveyriye annemiz diyor ki, Resulullah Aleyhisselam'ın istişare edilsin diye ortaya attığı fikir aynı zamanda çok ciddi bir teklifti. Bu ifade çok önemli. Cüveyriye annemiz öyle söylüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın istişare edilsin diye ortaya attığı fikir aynı zamanda çok ciddi bir teklifti. Çünkü Aleyhisselam çıkıp meydan muharebesi mi yapalım yoksa hendekler kazıyıp müdafaa harbi mi yapalım? Yani iki fikir ortaya attı, birini tercih edin derecesine diyor Hazreti Cüveyriye annemiz. Tabi ashab-ı kiram çeşitli fikirler ortaya atmak yerine Resulullah Aleyhisselam'ın bu fikrini çok yerinde buldular. Ama bu arada elbette ki çıkıp vuruşalım, şunu yapalım, bunu yapalım diyenler de oldu. Bunlar arasında Hazreti Selman'ın Farisi'nin fikri Resulullah Aleyhisselam'ın fikriyle birebir örtüşüyordu. Ya Resulullah diyor Selman'ın Farisi radıyallahu anh. Biz Fars toprağında biliyorsunuz Farisi Fars'tan geldi. Eski İran. Fars toprağında düşman süvarilerinin böyle gruplar, hizipler halinde ama hepsi bir anda baskın yapacaklarından endişe ettiğimiz zaman dışarı çıkıp göğüs göğüse muharebe yapmak yerine şehrimizin uygun yerlerine hendekler kazardık ve savunma harbi yapardık. Sen de böyle buyurmadın mı ya Resulallah? Şimdi kıymetli dinleyenlerim, hendek savaşını anlatan bütün kitaplar bu ifadeyi kullanır. Ancak az önce kaynaktan okuduğum Türkçe'ye çevirerek ifade nedense dikkatten kaçmış. Yani hendek kazma fikrini ortaya atan Selman'ın Farisi. Bu yanlış değil. Ama Aleyhisselam ondan önce diyor ki Medine içinde kalarak hendekler kazıp savunma harbi mi yapalım yoksa çıkıp vuruşalım mı? Selman'ın Farisi de böyle diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın teklifiyle birebir örtüşen bu görüş bütün sahabeler tarafından anında kabul gördü. Şimdi Medine'ye geleli, yerleşeli Hazreti Cüveyriye annemiz daha bir sene olmadı yani. Bunları gördük daha önceki haftalarda gördük. Dolayısıyla bir yandan Medine'yi tanımaya çalışırken bir yandan da bu hendek fikriyle Medine'yi şöyle göz önüne getiriyor ve gerçekten akıllara durgunluk verecek bir tespitte yorumda bulunuyor Hazreti Cüveyriye annemiz. Yani ben Resulullah'ın hanımıyım, ümmetin annesiyim. Resulullah ne derse eyvallah, bir şeye karışmayayım, evde oturayım demiyor. Hiçbir annemiz böyle demiyor. Her insan hangi konumda olursa olsun bulunduğu toplum için her insanın muhakkak yapacağı bir şey vardır. Peygamberlerin başarısında onun ashabı işte bu yönden çok güzel örnektir. Bir başkanın, bir liderin başarılı olması için halkının da efendim üzerine ne düşüyorsa yapmaları gerekir. Yoksa kanun gücüyle, silah gücüyle, emirle bir iş yaptırıyorsak o ülkenin ilerlemesi mümkün değil. Hazreti Cüveyriye anne bize olayın bu boyutunu da çok güzel bir şekilde ifade ediyor efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim. Yapılan istişare Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ifadesi, Selman-ı Farisi'nin ifadesi masaya yatırılıyor. Bunları annelerimiz de duyuyor, dinliyor. Ve Cüveyriye'ne şöyle bir önümüze bir resim koyuyor. Yani diyor ki Medine'nin üç tarafı yoğun bir biçimde hurma başta olmak üzere çok çeşitli şeyler yetişen ağaçlar, bahçeler var. Dolu diyor. Ayrıca bu bahçeleri birbirinden ayıran çit ve duvarlarla tahkim edilmiştir diyor. Bu bahçeler arasında uzanan yollar biraz dardır diyor. Düşman bu engelleri aşması zor. Zor olduğu gibi böyle bir şeye teşebbüs etseler bile koca ordu o dar yollara, patika yollara giremeyeceğine göre parçalanacaklar, küçük küçük askeri birlikler şeklinde ancak girecekler. Böyle olursa da onları çok rahat bir şekilde önleri kesip imha edilebilir. Nasıl? Bir hanım söylüyor bunu. Liderin kızı sonuçta. Babası da lider. Yani ben belki izah edemiyorum tam olarak çünkü konum Hendek Harbi değil. Cüveyriyanların ifadeleri Hendek Harbi esnasında. Bunları paylaşırken de ister istemez Hendek Harbi'ne gireceğiz tabii kısmen de olsa. Şimdi bir düz bir arazi düşünün. 10 bin kişilik ordu geliyor. Siz de ne kadar ordu çıkarırsanız biraz sonra rakamı söyleyeceğim. Veya söyleyeyim 3 bin. 10 bine 3 bin. Müslüman ordusu 3 bindir Hendek'te. 3 bin kişiyle çıkıyorsunuz meydana. Karşı tarafta 10 bin var. 10 bini bir anda yürürse 3 bini ezer geçer. Ne kadar güçlü olursanız olun. 3 bin 10 bin. 3 kattan fazla. Ama bu 10 bin kişi şehre saldıracak olsa şimdi yani şöyle 4'erli 5'erli askeri sıra düşünün. Nizami ordu gidiyor. Böyle 5 kişi yan yana 4 kişi yan yana ve işte 40 kişilik 50 kişilik takımlar düşünün. Böyle sokak yok. Ağaçlar bahçeler var. Çıtlar var, duvarlar var. Böyle askeri birlik olarak gidemeyecekler. İster istemez birer sıra haline gelecek. Öndeki ağacın, öbür ağacın, öbür ağacın, öbür ağacın dibine birer asker yerleşse Müslüman, eline bir kılıcı alsa gelenin boynunu vurur. Bunu söylüyor Cüveyriye annemiz. Dolayısıyla onlar diyor, yani saldırılabilecek yerler olsa da Medine'ye saldıramazlar. Onun için şu meydandan gelecekler, yani ordu bozulmadan topyekün Medine'ye saldıracak yer tespiti yapılıyor. Ben diğer annelerimizi de anlattığım için bir daha oraya girmeyeceğim. Aleyhisselam belli bir yerden belli bir yere kadar şuradan şuraya Hendek kazılacak diye tespitini yapıyor. Her bir grup grup ayırıyor onarlı beşerli gruplar. Sen şurayı, sen şurayı, siz şurayı kazıyın ve Hendek kazılmaya başlanıyor. Bu bütün rakamlarda şey var yani efendim. Hendek kazılmaya başlanıyor. Resulullah Aleyhisselam da işte Hendek kazdığını zaten biliyorsunuz. Bu bir an için hemen böyle çıktılar. Hendek'i kazdılar değil. Bir hafta yakın sürüyor Hendek kazımı. Öyle kolay değil. Aleyhisselam haberi erkenden aldığı için düşman gelinceye kadar Hendek'i kazıyorlar. Sadece bir yeri birazcık kalıyor. Orayı da iyi koruyorlar. Cüveyriye annemiz diğer annelerimiz gibi oldukça yorgun bir halde eve gelen Resulullah Aleyhisselam'ın dinlenip rahat etmesi için çırpınıyor. Bu arada her zamanki gibi nelerin olup bittiğini de ekstra öğrenmeye çalışıyor. Şimdi Aleyhisselam muhakkak paylaşılması gereken bir şey eve sordurmadan paylaşırdı. Bunu her annemizde işledim ben. Özellikle Hatice annemizi işlerken, Ayşe annemizi işlerken. Yani öyle adamlar var ya da öyle hanımlar var. Eve geliyor, paylaşması gereken bir şeyler var. Ağzından zorla söz alacağım. Ne oldu, ne gitti diye. Aleyhisselam soru sordurmadan anlatırdı. Paylaşım olurdu. Annelerimiz de gerekli katkıyı sağlarlardı. Cüveyriye annemiz de bunların içindedir. Ancak burada yine her annemizi sizlerle paylaşırken ifade ettim. Evet, şimdi erkek veya kadın deyimini kullanmayacağım, eş deyimini kullanacağım. Eş eve geldiği zaman, yani bir şey paylaşması gerekiyorsa evdeki eş paylaşılacak biri olacak. Yani bazen bir şeyler yaşıyorsunuz, paylaşmak istiyorsunuz. Ya sevindiniz, paylaşacaksınız, sevinciniz artacak. Ya çok üzüldünüz, paylaşacaksınız, yardımcı olsun, destek bekleyeceksiniz. Şimdi acaba nasıl anlar, nasıl yorumlar? Geldiniz, paylaştınız eşinizle. Dikkat edin, kadın ve erkek demiyorum, eş diyorum. Bu gelen hanım da olabilir, erkek de olabilir. O yüzden eş deyimini bilerek kullanıyorum burada. Paylaşıyorsunuz. Karşıdaki şahıs, yani diğer eş, o paylaşılan, kendisiyle paylaşılan şeyi karşısında yapması gerekeni yapmak yerine paylaşanın moralini bozuyor. Ya öyle mi olur da, öyle neyi yaptın da, şöyle olur da, böyle olur da diyenler çok var. Dikkat edin, bir daha söylüyorum. Erkek hanımıyla paylaştı, hanım tenkit etti demiyorum. Çünkü buradaki sahnede erkek Peygamber Aleyhisselam, hanım Cüveyriye annemiz. Öyle anlaşılmasın diye eş deyimini kullanıyorum. Bunu örnek alarak. Ve Hazreti Hatice annemiz de, Ayşe annemiz de araya sokuverdim ki anlayın, anlaşılsın mesele diye. Nedir işin özü? Paylaşım şarttır. Bunu devamlı söylüyorum. Ancak eş olarak her birimiz eşimizin yaşadığı şeyi bizimle paylaştığında onun yükünü paylaşacağız. Yani bir menkıbe, bir hikaye, bir kıssa dinler gibi dinlemeyeceğiz. Tenkit etmek için bunu kullanmayacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. İşte burada Cüveyriye anne bize bu mesajı veriyor. Diğer annelerimizin sık sık verdiği mesajda olduğu gibi. Ancak yine Cüveyriye anne şunu da söylüyor. Ben anlamakta zorlanıyorum diyor. Neyi zorlanıyorsun diyorlar. Bu Yahudiler ehli kitap değil mi? Ehli kitap, evet. Peki niçin müşriklerle, puta tapanlarla birlik oldular? Verilen cevap açık ve net. Onlar Yahudi, menfaati nerede varsa oraya yamanırlar. Ancak tabii daha bir sene olmadı ya, yeni evli sayılır. Şunu da sonra öğreniyor Cüveyriye annemiz. Medine'ye hicretten sonra Resulullah Aleyhisselam ilk icraatlar içerisinde bir de Medine vesikası dediğimiz, yani bir nevi anayasa hazırlıyor. Ve Medine'deki bütün unsurları topluyor. Bunu bugünkü deyimle meclisten geçiriyor yani. Bugünkü deyimle. Ve bu yürürlüğe giriyor. Bu Medine vesikası gereği eğer Medine'ye hangi inançtan, gruptan, ırktan olursa olsun Medine şehrine genel bir saldırı olursa Medine halkı müşriğiyle, Yahudisiyle, Müslümanıyla topyekun şehri beraber müdafaa edecekler. Böyle bir madde var. Yani Medine'ye genel bir saldırı olursa Medine'de yaşayan bütün herkes hep birlikte hareket ederek şehri savunacaklar. Çünkü bunu nasıl öğreniyor Cüveyriye annemiz? Peygamberimiz Aleyhisselam birkaç kişilik heyet gönderiyor, Yahudilere gönderiyor. Medine'de iki Yahudi kabilesi sürüldü, biri kaldı. Diyor ki işte Medine'ye saldırı olacağına ilişkin istihbarat aldık. Medine vesikası gereği bizimle beraber savunma savaşı yapacaksınız. Yahudiler ne he diyorlar ne yok diyorlar. Çünkü onlar dış güçlerle birleşmişler. Dıştaki düşmanlar gelince bunlar da içten saldıracaklar. Ancak ilk etapta olmaz filan demiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam aynı zamanda onları yanına çekmek, beraber müdafaa etmek için yine aynı vesika gereği Medine'ye saldırı olduğu zaman savunma için ne yapılması gerekiyorsa maddi manevi bütün destek herkes tarafından sağlanacak. Peygamberimiz Aleyhisselam Yahudileri çağırdığı gibi onlardan kazma, kürek, sepet vesaire bir şeyler, ip falan istedi ki ödünç olarak. Yani çok çok iş var yani. Ve onlar bunları vermemek için eteğe beriye kıvırsalar da bundan kaçamadılar. Kazma, kürek, ip, keser vesaire, sepet, zembil neyse, balta, balyozu, taşları kırmak için mulç, böyle şeyleri aldı aleyhisselam. Ancak bunların hiç birinin ne hendek kazmaya gelmesi, ne savunma tedbirine başvurması gibi bir hareketleri olmayınca zaten görüyor aleyhisselam bunlara güvenilmeyeceğini. Hain Yahudilerin bu duruşlarına bütün herkes kızdığı gibi Cüveyriye annemiz de çok kızıyordu. Çünkü onların ne kadar dönek bir kavim olduğunu çok iyi biliyordu. İslam ile şereflenmeden önce çokça Yahudi lideri gelip babasıyla çokça görüşmeler yapmışlardı. İşleri güçleri hep entrik olan bu hain millet, İslam peygamberi ve Müslümanlar üzerine saldırmak için çokça gelip gitmişlerdi. Neye? Beni Mustalik, Mustalik oğullarına. Hiçbir fırsatı kaçırmamışlar, fitne üzerine fitne üretmişlerdi. İşte burada da yine öyle olmuş. Allah'tan zamanında haber alınmış ve hemen harekete geçilmişti. Hem de kazma işine muhacir ensar hepsi, çocuk, genç, kadın, yaşlı, özürlü, sağlam el birliğiyle çalışıyorlar. Birileri toprak kazıyor, birileri toprağa taşıyor, öteye birliğe götürüyor. İşte birileri öteden taşlar getiriyor. Ne bileyim, herkes bir şeyi yapıyor. Yoğun bir çalışma Cüveyriye annemizde bu çalışanlar arasında. Ancak aleyhisselamın gerçekten bu Hendek Harbi'nde uyguladığı strateji ve siyasi duruş, askeri duruş bütün kitaplarda genişçe yer alır ve Hendek Harbi en geniş anlatılan savaşlardan biri. Ben ayrıntıya girmiyorum. Cüveyriye annemiz bu bir hafta boyunca diğer bütün Müslümanlar gibi çalışmış ama bu arada fırsat buldukça Resulullah Aleyhisselam'ın hizmetini sürekli görmüştü. Bir de kısa bilgi vereyim. Bu rakamları vermek istemiyorum ama anlaşılsın diye ne kadar uğraşıldı. Efendim, Hendek 5,5 kilometre uzunlukta. Şimdiki gibi kepçelerle kazılmıyor, kazma kürekle. 5,5 kilometre uzunlukta. 3 metre derinlik. 3 metre derinlik. Derinliğin 3, uzunluğu 5,5. Peki genişliği ne kadar? Dip genişliği ile üst genişliği fark ediyor. Dip genişliği bazı yerlerde 3 metre, 3 metre dipteki genişlik. Bazı yerde 4,5 metre. Düşmanın karşı taraftan gelirken sıçrayabileceği yerlerde efendim dip genişliği 6,5 metre, üst genişliği 8 metre. Bilmem, anlayabildiniz mi? Yani en ünlü süvarilerin bile kolayca atlayıp geçemeyecekleri, şaşırıp kalacakları derecede derin ve geniş. Buradan çıkan top kaç güne kazanır bu? Onun için o kadar sürdü yani, bir hafta fazla. Yani bilmiyorum, şöyle bir görüntü olsa, yani ben şimdi konuşuyorum, önünüze bir şey koyamıyorum, üzgünüm. 5,5 kilometre uzunluğu koyun önünüze, nereden nereye, beni nerede dinliyorsanız dinlediğiniz yerden itibaren 5,5 kilometreyi sayın. Nereye kadar gider? 3 metre tamamını, 3 metre derinlik sayın. Bir de dip genişliği 3 ile 4,5 arası, bazı yerde 6,5 ile 8 metre dip ve üst genişliği. Yani üst biraz daha geniş tabii. Gerçekten çok büyük bir emek isteyen bir faaliyet. Neticede bütün bunları kazan da, orada sipere yatan da, nöbeti tutan da, savaşan da bu insanlar. 3000 Müslüman. 3000. Peygamberimiz Aleyhisselam olası bir içteki münafıkların ve arkadaki Yahudilerin oyun etmelerinden endişe ettiği için 15 yaşından küçük çocukları, erkek kız ve hanımları Medine içinde, ayrıntılara girmeyeceğim burada, bunları Hafsa annemizde, Ayşe annemizde geniş vermiştim. Bazı sahabilerin evleri hisarlar içerisinde, yani çok yüksek büyük kale gibi evler var. Buralara yerleştirdi efendim. Ve annelerimiz de orada, Cüveyriye annemiz de orada. Ancak her bir annemiz ayrı ayrı işlerken gördünüz zaten, her fırsatta Hendek mahalline gelip orada yapması gerekeni yapıyor, sonra kaleye çekiliyor akşam. Bu ne kadar sürüyor? Düşman gelip dayanıncaya kadar. Ve düşman gelip dayanıyor. Tabii 10 bin kişi geliyor, toz duman. Bir anda Medine'ye girecekler. Hedefleri ne? Hedefleri yeminle gelmişler. Müslüman bir bebek yaşlı bir dedeye varıncaya kadar tek bir Müslüman kalmayacak. Müşrik olduğu halde Medine'de Müslümanlara arka çıkan tek müşrik kalmayacak. Münafık bile olsa, Müslümanlarla beraberse o da öldürülecek. Yani ben genel konuşuyorum, bir tek Müslüman kalmayacak. Bitmiyor. Müslümanların nesi var, nesi yok yağmalanacak. Evleri, barakları yakılıp yıkılacak. Yani İslam diye bir şey kalmayacak. Hedef bu. 10 bin kişi bunun için geliyor. Ve Medine'ye, şehre yaklaşınca önde süvari birliği, arkada piyadeler, 10 bin toz duman süratli bir şekilde bir anda yüklenip ortalığı dağıtacaklar. Fakat hiç akıllarına gelmeyen bir şey. Birdenbire Hendek geliyor önlerine. Atlar, develer hızla geliyor. Birçok kişi düşüyor Hendek'e. Tabii düşen okla vuruluyor karşı taraftan. Düşüyor, çıkması mümkün değil. Bu da neyin nesi, tabii zoraki duruyorlar. Şimdi ok atıyor, karşılıklı ok atışı var. Bir kez daha şu metreyi söyleyeyim. Üstteki genişliği 6,5 metre, 8 metre arası üst genişliği. Yani ok attığınız zaman 6,5 metre ile 8 metre değişiyor. Yani bir adama çok sert atmalıyım ki 6,5 metrede karşı tarafta vursun. Şimdi kendinizi de korumak durumundasınız. En az 4-5 metre geride duracaksınız. Karşı tarafta 4-5 metre geri duracak. O zaman şöyle yuvarlak olarak bakıyorsun. 10-12 metre, 13 metreyi buluyor mesafe. Dolayısıyla okun öldürme gücü azalıyor. Yani biraz sıkı giyindiyse kişi, biraz yaralar belki ama öldürme gücü, yani tesir gücü, yani ateş hattı azalıyor. Ancak gerçekten korkunç bir kapışma oluyor. Bir anda geliyorlar, Hendek'i görünce hemen grup komutanları emir veriyor. Hepsi birden karşıya yağmur gibi ok yağdırıyorlar. Ancak Hendek kazılırken çıkan toprak Müslüman tarafına set haline yapılmış. O siperleniyorlar. Müşriklerin ise siperi yok. Dolayısıyla yanaşamıyorlar fazla. Ve atılan oklarda ölümcül olmuyor o yüzden. Ancak yanaşacak olsalar, işte taşlar da yığmışlar Hendek'in kenarına. Müslümanlar kimi taş atıyor sapanla, kimi elle, kimi ok falan, böyle bir savaş başlıyor. Böyle günlerce sürüyor. Günlerce konum Hendek değil, Cüveyriye annemiz, ama bunları da paylaşmak durumunda kaldım. En zor bir anda gelen habere göre Yahudiler de anlaşmayı bozmuşlar, arkadan taarruza geçmişler. Haber gelince Resulullah Aleyhisselam, hey Allah onların belasını versin, Allah kahretsin falan gibi ifade kullanmıyor. Korkunç haberler aldığımızda kullanacağımız ifade budur. Çokça ravileri olan, şimdi okuyacağım hadisin, Cüveyriye annemiz de bize ifade ediyor. Aleyhisselam böyle bir haber aldı. Tabii üzüldü. Hasbunallah dedi. Hasbunallah. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ne demek? Hasbunallah. Allah bize yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Şimdi Cüveyriye annemiz bu akrep yuvasının anlaşmayı bozup arkadan saldıracaklarını öğrenince o da kadınlarla beraber savunma tedbirleri almaya başladı. Herkes birbirini uyardıkları gibi aynı zamanda kale ve surlara sığınmış kadın ve çocuklar da uyararak hepsinin çok dikkatli olmasını istediler. Burada aman ey Allah'ın Resulü yetiş, biz burada tehlikeye düştük. Mümkün mü ki kime yetişecek? Dolayısıyla herkes çare üretmenin derdindedir. Hangi annemizi paylaşsak bu cümleyi kullanacağız. Kullandık daha doğrusu, çokça kullandık. Yani en zor zamanda gelin bizi kurtarın feryadı değil, bu saldırı karşısında düşmanı nasıl püskürtürüz, yanımıza yaklaştırmayız planlamasını seri bir şekilde yapıp icraata koyuyorlar sevgili annelerimiz, kıymetli dinleyenlerim. Tabi bütün hanım sahabeler de var, değiller de var. Cüveyriye annemiz burada ashab-ı kiramın nasıl birbiriyle kenetlendiğini görüyor. Bir yandan tebessüm ediyor. Bunları bu hale getiren nedir? Nedir? Bu soruyu sorarak kendisi cevabı veriyor. İmandır diyor. Bir, duvarı oluşturan tuğla parçaları gibi, efendim bir zinciri oluşturan halkalar gibi kenetlenmişler. Bu duvar yıkılmaz, bu zincir koparılamaz. Ashab-ı kiram öyle bir gayretin içindeler. Ve Cüveyriye anne de bir yandan elinden geleni yapıyor, bir yandan yaşanan hadiseleri sonraki nesillere daha sonra rivayet ederek aktarmış oluyor. Dolayısıyla biz hangi annemizi görürsek görelim, her annemizde farklı birkaç açı daha açmış oluyoruz kıymetli dinleyenlerim. Ancak görüyorsunuz ki yine süremiz burada doldu. İnşallah haftaya kalan bölümleri sizlerle paylaşmak üzere noktayı koyuyor burada. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.